Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımında Nuri Göktaş'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayın ekibimiz burada. Tansu Polatkan. Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür
merhabalar.
Ederim. Hoş bulduk. Ali Kunak, İyi
hoş
yayınlar.
Geldin. Merhabalar.
Kolay gelsin.
Evet. Tabii futbol haftası devam edecek. Hafta sonu yapılacak maçlarla Ankara'da iki tane büyük takım var. Büyük takımların hepsini konuşacağız. Fakat bizim için şu anda özel gündem söz konusu. Tansu abi Mourinho'yu Chelsea'den istifa ettirmeyi başardım.
Başardım evet.
Dolayısıyla istihbaratının ne kadar güçlü olduğunu bizi dinleyenlerin herkes farkında.
Evet,
yani önce bu konudaki yorumlarını alayım sonra.
Haftalar önce Mourinho'nun gideceğini söylemiştim. Yanılmamışım. Şimdi de Trabzonspor'un Mourinho'yu araştırdığını duydum. Bakalım gerçekleşecek mi?
Evet, Fenerbahçe eğer Pereira'yı yollasaydı
yani Mourinho ön plandaydı.
O gündemin mutlaka yerini bulmuş olacaktı.
Evet.
Çünkü Fenerbahçe'de para çok. UEFA'da zaten onunla ilgili, Fenerbahçe ile ilgili bir sorun olmadığını açıklamış.
Açıkladı tabii.
Dolayısıyla bir eşleşme olabilirdi. Biraz önce bu kelimenin doğru bir kullanış olmadığını söylediği için Tansu abi ben espri olsun diye bunu söylüyorum. Doğrusu ne Tansu abi?
Yani eşleştiği yerine karşılaşacak, oynayacak,
tamam.
Mücadele edecek
şeklinde. Evet, tabii ki deneyimli ve hoca pozisyonlu bir spikerin. Dolayısıyla böyle şeyleri arada sırada anımsatmasında biz de bir şeyler öğreniyoruz diyelim.
Aslında programda Tansu abi olunca konuşurken ben de dikkatli seçmeye başladım şeyleri artık.
Allah'tan bizi ayarlamıyor.
Gayet iyi gidiyor bizim programımız.
Evet.
Dil sürçmeleri olabilir onlar çok
tabii, tabii. Bir de gazeteciliğin özellikle ben tabii yazılı basın mensubu olduğum için zaman zaman argoyla böyle sırt sırta gittiği anlar da oluyor ister
gayet
istemez.
Tabii, gayet
bunun
tabii.
Getirdiği alışkanlıklar da kökleşiyor tecrübelendikçe ya da zaman geçtikçe. 30 yılı geçmiş bir gazeteci olduğum için ben şimdiden peşin bir kere daha sürçülisan edersek affola diye söyleyelim.
Rica ederim. Evet. Demek. Hepimiz sürçülisan ediyoruz.
Tabii ki bu hayatımızın bir parçası ya da öyle diyelim. Mourinho konusunda Trabzonspor'la bir her şey olabilir diyoruz. Yani
en azından bir mesaj verdik biz Trabzonspor'a buradan. Yani bakın Mourinho boşta. Siz de teknik direktör arıyorsunuz.
Evet, her ne kadar hami beni çağırırlarsa koşa koşa gelirim demiş ise de şimdi eğer Mourinho gibi biri söz konusu olacaksa tabii ki hamiye ancak kumda oynamak düşer yani öyle diyelim.
Yani tabii şimdi ben Trabzonspor için her zaman şu görüşteyim. Kendi futbolcularından, kendi eski futbolcularından, kendi takımının formalarını giymiş futbolcularından ve o teknik direktörlük formasyonu olan kişilerden yararlanmasından yanayım. Çünkü Trabzonspor... Sen daha iyi biliyorsun lütfen. Çok farklı bir yapı, çok farklı bir şehir, çok farklı bir takım, farklı bir yönetim. Onun için orada kendi dillerinden iyi anlayacak bir teknik direktörün olması çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben her zaman.
Evet, yani dille bir bağlantı kurmaya çalışırsak kendilerine yürüme gel, buraya gel diyeceğine yürüme gel diyen bir teknik adam. Hami Mandıralı'nın evet. ilgili bir şey bu anıdır da birini tercih edebilirler. Ama şu da bir gerçek ki Trabzon o şampiyon oldu hani 74-75'li sezondan bahsediyorum. Ondan sonra 6 kez şampiyon oldu. Evet. Fakat o sürecin sonrasında kendini çok fena dağıttı.
Evet.
Toparlanamıyor.
Şimdi Trabzonspor'un bir de şanssızlığı benim gözlediğim kadar altyapıdan eskisi kadar futbolcu getiremiyor. Çünkü çevrede o kadar çok ikinci ve üçüncülük takımı var ki o çocukları daha 18-19 yaşındayken kapıp götürüyorlar.
Evet.
Yani Trabzonspor'un iyi kötü bir altyapısı vardı. Yani bir şampiyon oldukları dönem şöyle bir altyapı. En azından Trabzonspor'un altyapısı olmasa bile Trabzon'da oynayan, Rize'de oynayan, o çevrede oynayan futbolcuların bir araya geldiği bir ekipti. Ama giderek bu bozuldu ve de çevredeki ikinci, üçüncülük takımları oradan yetişecek futbolcuların hepsini aldı götürdü.
Bir de bir şey daha var Tansu abi, Ali Kunak. Yani o çevreyi bir altyapı olarak artık çok fazla da görmüyorlar.
Görmüyorlar yani. Tabii
çünkü
bir de o var.
Rekabetin getirdiği evet. illa yabancı yani dışarıdan birilerini getirmek sanki daha doğru ve iş yapar gibi algılıyorlar. En son Orhan Çıkrıkçı oradayken antrenör olarak görev yaparken konuşmuştum, hatırlıyorum. Biz çevre illeri ve ilçeleri altyapı olarak görüyoruz ve oralardan çok yararlanacağız demişti ama hep lafta kaldı. Evet. Hiçbir şekilde hayata geçmedi yani.
Bir de Trabzon'un yapısında karışan girişen de çok fazla oluyor.
Fazla yani oluyor.
Eskiden yani. Mesela bir Ahmet Suat, bir Özkan Sümer tek başına hiç kimse onların işlerine karışmaz gibi hatırlıyorum ben o dönemlerde. Evet. Şimdi öyle değil yani. Orhan Çıkrıkçı da rahat çalışmadı. Şenol da rahat çalışmadı orada. Hiç kimse rahat çalışmadı.
Evet, bir de hem rahat çalışmama, çalıştırmama tabii ki durumu söz konusu ama bir yandan da kendi yapıları da zaten sürekli bir kaynama, sürekli bir kargaşa, sürekli bir sorun, arıza çıkartmaya çok müsait. Çünkü çok anlık gereğinden fazla tepki veriyorlar. Evet. Yani anlık tepki veriyorlar ve gereğinden fazla tepki veriyorlar. Şimdi Ali, İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti. Madem Trabzon'la başladık biraz konuşalım bunu. İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti. Yerine Muharrem Usta geldi. Gelmesiyle birlikte yaptığı söylem, açıklamalar, konuşmalar, şunlar bunlar hepsi kabul edilebilir. Bugün dikkatimi çeken şöyle bir süreç oldu. Paylaşayım sizlerle. Kasa başvurduklarını bu 3 Temmuz süreciyle ilgili ve orada bu işi takip edeceklerini, bunu yapmakları elbette tabii ki var hukuki olarak, neyse, ama bunu yaparken Fenerbahçe ile özellikle olan ilişkilerini sürdürmede sahayla hukuki süreci birbirinden ayıracaklarını ifade etmiş.
O çok güzel bir yaklaşımdı tabii. O çok güzel bir yaklaşım.
Bunu tribüne yansıtmak lazım tabii. Bunu tribüne nasıl yansıtırlar bilmiyorum ama önemli bir şey bu.
Yani bir de burada hala bu işle uğraşmalarında da bir bence yanlışlık var. Artık her şey şekillenmiş.
Bitti.
Yoluna girmiş. Hala bu kasa gidip bu artık Trabzonspor'un yıpranmasından başka bir şey getirmeyecektir.
Zihinlerden yani, silmek lazım.
Batı'da da Avrupa'da da artık bu Trabzonspor'u ya bunlar ne yapıyorlar? İkide bir kastı bilmem neydi diyeceklerdir diyorlardır.
Şimdi yani böyle durumlarda
resmen taciz ediyoruz adamları. Başka hiçbir şey değil.
Evet, böyle durumlarda yani dün bir hukukçuyla konuştum da hakikaten bunun altında ne var, başka bir bizim bilmediğimiz bir süreç mi var ya da bir veri mi var? Dedi ki yani tabi burada kendisinden izin almadığım için ismini dillendirmek istemiyorum.
Tabii, gayet tabii.
Ama spor hukukuyla ilgili uzman bir avukat kişiden bahsediyorum, hukukçu. Böyle şeylerde yeni bir sürecin başlayabilmesi için zaten bilinen bir durum bu. Belge, itiraf, açıklama vesaire filan çıkmalı ki süreç yeniden başlasın. Ama sürecin yeniden başlamasını sağlayabilecek ne var şu anda ortada? Mahkemenin Fenerbahçe lehine verdiği beraat kararı var. Onun Yargıtay'da da onaylanmasının ardından Fenerbahçe'ye bugüne kadar kendilerine yapılmış bütün haksızlıkların tazmini kapısını açacak,
açacak
süreç.
Tabii.
Belki de UEFA'nın disiplin kurulunun bu yargıladığı, yargılama olarak veriyi nereden aldı? Mahkeme tutanaklarından aldı değil mi? Mahkeme tutanakları yok farz edilecek ve bir suç unsuru bulunmamıştır denecekse o zaman UEFA'nın yaptığı yargılama da başka bir boyuta gidecek. Kasım 2'de Fenerbahçe'ye tazminat hakkı doğacak diye bir süreç takip ediyoruz. Ama Trabzonspor bunu başka türlü herhalde bir biçimde bu sürecin kendilerinin tamamen aleyhine, tırnak içine alayım da bunu, gittiğinin görülmesiyle bir mania, bir engel, bir başka tarafa dikkat çekme çabası mı olarak yorumlanmalı tam olarak bilmiyorum ama bir şey olduğu aşikar yani.
Şöyle Trabzon halkının, Trabzon'un havasını sen daha iyi biliyorsun da Trabzon'da bu konuyla ilgili çok ciddi bir mahalle baskısı var kulüp yönetimine karşı. Trabzon halkı bunu özümsemedi, bu 3 Temmuz olayını ve ondan sonraki gelişen hukuksal sonuçları kabul edemedi kendi ruhunda ve beyninde. Bu yüzden de sürekli yönetimlere bu konunun tekrar gündeme getirilmesi, yeniden müracaat etmesi gibi ciddi bir baskı yaratıyor diye düşünüyorum.
Yönetim popülizm yapıyor aslında tabii. Yani
onu ifade etmiş başkanlar da var. Tabii. Adlandırmam burada ama birebir böyle otururken sohbet ettiğimiz bir akşamüstü muhabbet ettiğimiz, hem de tek başkandan da bahsetmiyorum. İki başkanın ne yapabiliriz başka dediğini biliyorum yani. Işte, kulağımda duydum. Aynen senin söylediğin şey. Yapacak başka bir şey yok yani bu anlamda süreci. Ama bu sefer tribünlerde işte Fenerbahçe Trabzon'a gidemiyor. Hani gidiyor da futbolun şenliği içerisinde gidemiyor. Trabzonspor İstanbul'a geliyor ama taraftar yok vesaire yok. Böyle şeyler. Bir ilginçlik daha var Trabzonspor'da. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra gündemimizde başka konular var elbette ki. Ona girelim. Onlara girelim. Şimdi Muharrem Usta yaptığı açıklamada dedi ki 50'den çok 50 civarında futbolcuyla aktif sözleşmelilermiş şu anda Tansu abi. Yani para işliyor. Tamam. Adamlar kim bilir ne yapıyorlar?
Neredeler? Evet. Ne yapıyorlar belli değil. 50 tane futbolcu. Bunların en fazla 25'i faal değil mi?
Şu diğer anda kadroda.
25'i tatil yapıyor, keyif yapıyor.
Evet. Trabzon parasıyla gayet güzel. Ve de bu onların hakları. Bunların,
tabii, tabii.
Şimdi Trabzon ne yapmaya başlamış? Bunu söylüyor başkan. Açıkladı. Feda istiyormuş. Yani futbolcularla anlaşarak para düşürttürerek sözleşme yenileme telaşına girmiş. Yani ben kaç futbolcu buna evet der onu bilmem elbette ama yani böyle bir durumdalar şu anda.
Yani şimdi tatili seven bir futbolcu parasını da alıyorsa
olmaz işi değil mi?
Olmaz işte Fenerbahçe'de böyle bir örnek var. Serdar Kesimal değil mi?
Net, aynen.
Yani hiç kıpırdamıyor. Git diyorlar, gitmiyor. İsteyenlere...
Şu kupa maçında bile oynamayı düşünüyor. Tuzla'yla yani, oynadıkları maçta.
İşte ama o 1,5 milyon euro mu alıyor, avro mu alıyor, dolar
i̇yi
mı alıyor?
İyi para alıyordu. O zaman da bir de iyiydi yani oyuncu.
Tabii transferi. Yani aslında tabii Kayseri Spor'da da çok iyi oynuyordu ama tabii bazı yerlerde taş yerinde ağırdır derler ya. Bazıları uymuyor işte bir başka takıma.
Evet, o zaman da... Bizim ne kadar kötü sözleşme tekniğimiz olduğunun da herhalde bundan daha iyi şey
olmaz. Örneği olamaz yani. Evet.
Neyse yapacak bir şey yok sonuçta. Ama şu Tuzla maçını söylemişken sağ dışından atılan taş meselesinde bir konuşmamızda fayda var.
Konuşalım öyle, yani o bana göre dışarıda da konuştuk ya yayından önce. Yani çok utanç verici, acı verici bir olay ya. Ya mermi sıkmışsın, taş atmışsın ve taşı attığın... futbolcular yahut tribündekiler senin yakın arkadaşın, dostun olabilir. Ya
tribün dışından tabii, atıyorlar. Stadın
dışından
şey?
Atılıyor evet.
İlginç
ya. Yani sapanla mı atılıyor, özel bir şey mi yapılıyor?
Mancınık
derler. Mancınıkla mı atılıyor?
Ama ve büyük de, kaya parçaları gibiydi.
Kaya ben parçası gördüm de ve de evet. Bu da gidiyor bir Tuzlalı futbolcunun kafasına geliyor yani. Aynı dediğim gibi semtte oturduğum belki aynı kafeye gidip oturduğu bir futbolcu arkadaşının kafasına gelen bir taş yani.
Ve futbolcunun boynuna geldi.
Boynuna bilirdi. Geliyor yani.
Hani kesebilir başka tabii, sıkıntılara tabii, sebep olabilir. Evet. Burada da önemli de var.
Yani şimdi, bu nasıl evet. Bir anlayıştır, nasıl bir vahşettir inanamıyorum ya.
Evet. Almanya'dan bir dinleyicimiz bize telefon açmış. Diyor ki Trabzonspor'la ilgili eleştirilere hırsızın hiç mi suçu yok diye bir deyişimiz var demiş. Yorumlamamızı istemiş. Şimdi bu evet bir deyiş ve bizim dilimizde olan bir durum. Ama biz burada ya da ben diyeyim ya da biz hepimiz bu durumu değerlendirirken bir taraftan değerlendirmek gibi bir mecburiyette değiliz.
Değiliz tabii.
Trabzonspor'un ne kadar hukuki süreci istediği kadar sürdürme hakkı varsa ki diyoruz bunu zaten. Hep dediğimiz iş. Ama öbür tarafta da böyle bir gerçeğin veri olarak gerçek hani işte Fenerbahçe'nin şike yapıp yapmadığı ile ilgili değil bu gerçek lafı. Durumun Fenerbahçe'nin de kendi açısından kendilerine yapılmış bir haksızlık varsa onun tazmini peşinde düşeceği durumun ortadan kaldırmaz.
Kaldırmaz.
Yani isteyen istediği süreci götürebilir. Burada bir tespit yapıyoruz sadece. Evet. Fenerbahçe bunu yapıyor, yapacaktır, yapabilir, hakkıdır. Trabzonspor'da kasa gidiyor. Bizim edindiğimiz izlenim, bir burada medya mensuplarıyız biz burada. Bizim edindiğimiz izlenim Trabzonspor'un işlemlerinde bu konuyla ilgili icraatlarında karşılaşma olasılığı olan konular genellikle red olarak çıkıyor. Evet. Reddetti, UEFA reddetti. Yeni işlerden bahsediyorum. Tabii, KAS reddetti. Yani onu söylüyoruz. Yoksa Trabzonspor haklıdır, Fenerbahçe hiç haklıdır.
Öyle bir yaklaşımımız yok. Yok tabii gayet tabii.
Hiçbir şekilde. Şimdi yayına girmeden dedin ki şu Mete Kalkavan'la ilgili bir konuşmam yapmak istiyorum demiştin hafta içinde. Ya. Buyurun. Hakemlere geleceğiz ama daha buradan başlayalım.
Şimdi
Ali Kunak.
Son haftalarda hakem hataları hayli gündemin
bağlayacağım konu var buna.
En ön sırasında yer alan bir duruma gelmişti. Bir önceki hafta Gaziantep'te oynanan müsabaka Sonra o müsabakada işte bariz gol şansı, ciddi faulü oyundan dolayı ihraç edilme olayı. Nitekim biz burada konuşmuştuk. Hakem Serkan Tokat'ın Galatasaray-Gaziantep maçında Podolski'nin elle attığı golü görmemesine rağmen bu maçı atanması sakıncalı diye konuşmamıza konuştuk, rağmen evet. Allah işte o maçta da getirdi. Bu defa yine bir elle düzeltme sonucu bir gol oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun bu konu, atamalarda bu konulara dikkat etmesi lazım aslında. Yani bunu çok ince eleyip sık dokunması lazım bu konularda. Bu hassasiyetleri üzerinde durmadığı için çok baş ağrıdı. Ama pazartesi günü Mete Kalkavan, bizde hep Türkiye'de sonlar konuşulur biliyorsunuz. Yani biraz amiyane tabiriyle balık hafızalı bir toplumuz.
Günlük her şey günlük.
Yani son işte pazartesi Mete Kalkavan hakikaten iyi bir maç yönetti. Gerçekten maç yönetti. Biz de bunu müsabaka öncesi şöyle demiştik. Eğer müsabaka normal koşullarda sinir harbine girmeden sadece futbolu düşünen insanların mücadelesi şeklinde geçerse Mete Kalkavan bu işi yapabilir.
Evet.
Ama maç sinir harbine girerse Mete Kalkavan'ın beyefendi kişiliği bu maçın altından kalkmasını zora sokar diye.
Aynen, evet.
Bu tespitte bulunmuştuk hepimiz yani. Birden maç öncesi. İlk dediğimiz oldu. Müsabaka sinir harbi pozisyona girmedi. Tansiyon yükselmedi.
Beşiktaş sayesinde. Yani oyunu sayesinde.
Beşiktaş'ın yani. Oyunu sayesinde. Tabii, evet, tabii. Beşiktaş'ın oyunu sayesinde. Ve her iki tarafta gerçekten 90 dakika boyunca top oynamayı düşündüler tüm futbolcular.
Yani son yılların ufak... en keyifli derbisiydi.
Evet,
yani.
Evet, evet.
Hem
evet.
Futbol bakımından, seyir zevki bakımından ve hakem yönetimi bakımından da hakikaten çok güzel bir akşam oldu pazartesi akşamı.
Evet, yani o
Mustafa ufak... Denizli ama ne diyor? Kıyım kıyım.
Bunu anlamak mümkün değil. Mustafa Denizli niye bunu söyledi? Belki senin söyleyeceklerin var. Ben ertesi gün yayında dinledim seni. Mustafa Denizli hakkında konuştuklarını. Yani Mustafa Denizli'nin ben o günde Türkiye Gazetesi için yorum yapmıştım. Göklere çıkardım Mete'yi. İşte dedim ki hakem camiası, Merkez Hakem Kurulu derin bir oh çekti de. Ve nitekim bütün hakem yorumcuları aynı görüştü. Evet. Yer şey yaptılar, gündeme getirdiler. Ama yazıyı yazdık, gönderdik. Abi baktı Mustafa Denizli. Allah Allah dedim. Yani ben başka bir maç mı seyrettim? Mustafa Hoca başka bir maç seyretti evet. diye. Şaşkınlık içerisinde.
Sadece Denizli'yle de kalmadı. Bir de Selçuk da söyledi. Sanki Selçuk'u şey hani kasıtlı olarak şey yapıyormuş gibi. Her maçta denk düştüğü zaman kartla onu zora sokuyormuş gibi.
Yani haddini bil diyor değil mi hakeme? Evet. Yani bir de haddini bil diyor ya.
Yani şimdi Selçuk profilinde bir futbolcu için akılla mantıkla izah edilebilecek bir şey değil. Ben de o yayında, televizyon yayında bir öz eleştiri yapmış Selçuk dedim. Yani hani buna ihtiyacım var şu anda. Çünkü bir hakem, bir üstelik milli takım, kaptanlık yapan Galatasaray'da da
tabii.
önemli oynayan ve önemli bir kişiliği olan bir futbolcuya takabilir mi? Yani buna böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya belli eder mi bunu yani?
Bu futbolcular biraz teknik direktörlerinden, biraz takımlarının adlarından güç alarak böyle rahatça konuşabiliyorlar ya. Yani
Selçuk'a mesela şöyle söyleyeyim. Tırnağa da almayayım bunu. Yakıştıracağım bir tarz değil bu. Selçuk başka tipte bir oyuncu profili sergiler diye düşünüyorum.
Bunu aslında konuşmuştuk geçen hafta. Huy değiştiren futbolcular demiştik evet, değil mi? Evet. Burak Yılmaz ve Selçuk demiştik.
Evet evet Selçuk bunun.
Snyder de bunların arasında.
Snyder de bunların arasında.
Son Galatasaray'da çok.
Evet Galatasaray'da. İşte bu biraz puan kayıplarından, yenilgilerden filan kaynaklanan bir sıkıntı diye düşünüyorum ben.
Aynen Burak gibi faul yapmaya başladı Selçuk. Ellerini rakibin arkasında sırt sırta geldiklerinde dolaştırıyor ve öyle forma çekmeye çalışıyor. Aynen Burak. Herhalde bunu öğreniyor Burak'tan. Başka olabilir. Bir şey öğrenmiyor galiba yani. Ama yakışmıyor. Yani bu ben Burak'a şöyle söyleyeyim. Burak hep de söylüyorum, hala da söylüyorum. Söylemeye de devam ederim büyük bir ihtimalle. Onda bir değişiklik olmayacak çünkü. Bu yaştan sonra değişmeyeceğine göre. Evet, saha içerisinde sergilediği oyuncu profili kötü bir profil yani. Hiç yakışmayan, net ifade evet. ediyorum. Yani o fauller, kendini yere atmalar, şunlar aldatmalar.
Kendisi faul yaptığı zaman yapmadım abartmalar. Diye itiraz etmeler.
Evet. Bir de abartılı tepkiler.
Tepkiler, evet.
Yani hani babası da çok sevdiğimiz, saydığımız bir futbol adamı Fikret Yılmaz. Evet ama tabii ki bu armut dibine düşmemiş bu. Başka bir şey olmuş.
İşte bu hep büyük takımlarda oynamanın şımarıklığından başka bir şey değil.
Ben bu şeyi de şımarıklığa bağlıyorum sakatlanmasında. Yani dikkat edin.
Oydum
bu,
ama şeyin.
Buran Lif'in atması evet, olayı. Evet. Son iki sakatlığın hepsi aynı. Evet. Farkında mısınız? Ani depar attığında işte atıyor o, ve oyunu terk evet. ediyor. Yani demek ki
o da hazır olmamasından kaynaklanıyor
yani,
tabii.
Bu işin profesyonelisin. Sen Burak Yılmaz'sın. Yani bunu maç öncesi ısınması, icabında oranın bandajda çıkılması demek ki bir hassasiyet tabii, var orada. Tabii. Bu konuda bence bir dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum.
Yani Selçuk ona uymamasını bekliyoruz tabii. Ya da öyle diyeyim. Fakat o da uydu. Neyse dün Allah'tan Akhisar'ı kupada yendi Galatasaray'daki ikinci yarıdaki oyunu tuhaftı ve de ıslıklandılar biliyorsunuz. Yani o da ayrı bir hikaye. Ama Mete Kalkavan meselesiyle ilgili ekstra özel bir şey söylemeyeceksin. İyi yönettiğini ifade ediyorsun evet, sadece. Evet, evet. Ben sanki daha başka bir şeyler ifade edecekmişsin gibi algılamışım. Yanlış algılamışım. Ama şimdi hakemlerle şöyle devam edelim. MHK'nin aldığı bir karar var. Raporların hemen verilmemesi üzerine bir değişikliğe gidiyorlar galiba değil mi? Şimdi bunu bir açalım.
Evet. Fenerbahçe-Gaziantep Spor Fenerbahçe maçından evet, evet. sonra Hasan Ali Kaldırım mıydı ihraç edilen?
Evet. Hasan Ali Kaldırım.
Evet. İhraç edilen futbolcunun ihraç nedeni konusunda böyle bir tartışma ortamı doğdu. Ve ondan sonra o müsabakayı yöneten hakem ekibinin kötü maç yönettiği tüm kamuoyunun kafasında oluşan bir kanaatti. Ancak salı günü birden gözlemci notu basına sızdı ve hakemin 8.5 gibi çok başarılının da üzerinde yani maça pozitif katkıda bulunduğunu belirten bir not aldığı açıklandı. Açıklanmadı daha doğrusu basına sızdı. Ve daha sonra bu da doğrulandı. Merkez Hakem Kurulu'da hayır bu not yanlıştır diye bir açıklama yapmadı. Tam tersine Futbol Federasyonu internet sitesinde biz gözlemcilerin de hata yapabileceğini biliyoruz. Gözlemcilerimizle denetliyoruz. Kendi kanaatimizle gözlemcinin kanaati arasında bir çapraşıklık varsa ek rapor istiyoruz. Ya da onun raporunu dikkate almıyoruz gibi bir açıklama yaptı Merkez Hakem Kurulu.
O maçın gözlemcisi kimdi hatırında mı?
Adnan Şeker. Şimdi enteresan şeyler, yorumlar yapılıyor. İşte Adnan Şeker diyorlar, oğlu hakem. Serkan Tokat hakem ailesinden, bu hakem aileleri birbirlerini korur gibi falan böyle çok tuhaf yorumlar da yapıldı. Ama sonuçta Merkez Hakem Kurulu şöyle bir karar aldı. Dediler ki bundan sonra müsabaka notlarını 3 gün boyunca açıklamayacağız gibi bir karar aldılar. Bence bu yanlış. Açıklasınlar yani gözlemcinin ne not verdiği bilinsin. Ya da sonuçta gözlemcinin notu açıklansın, yanına da dersin ki bu gözlemciden yeniden rapor istenmiştir densin. Yani biraz daha şeffaf olma zamanımız gelmesi gerekirken Merkez Hakem Kurulu notların gizlenmesi gibi bir karar alarak bence iyi yapmadı diye düşünüyorum. Keşke eskiden biliyorsunuz bir dönem Ankara Spor Yazarları evet, Derneği Ufuk abi, Ufuk Özerten pazartesi basın toplantısı yapardı.
Notlar
açıklardı. Evet. Yani biz oraları yaşamışken şimdi nerelere geldik? Şimdi açıklanmamız konumuna geldik. Ben bunun iyi bir adım olmadığını düşünüyorum. Ve Merkez Hakem Kurulu'nda son haftalardaki hakem hatalarından sonra bir panik halinde olduğunu düşünüyorum. Atamalar konusunda da her ne kadar Mete Kalkavan arada bir maç yönetti diye bir nefes aldırsadı desek de ama genelde hakemlerin iyi gitmediği bir gerçek. Maalesef Merkez Hakem Kurulu'nun genç hakemler atarken aşırı cesaretli davranmaları, tecrübeli hakemleri de hangi maça ne zaman atayacağı konusundaki trafiği tam isabetli olarak düzenleyememesinden dolayı sıkıntılar yaşanıyor.
Evet, peki ya, pardon. Ya,
buyur tabii.
Raporlar belirli bir saat içinde federasyona ulaştırılmak zorunda mı yoksa böyle birkaç gün esneklik
yok,
var mı?
Yok, ulaştırmak zorunda. Şöyle, müsabaka akşamı mutlaka telefonla raporu, notu bildiriyor gözlemci. Ertesi gün öğlene kadar da sisteme raporu girmek zorunda.
Bence soyunma odasında raporlar yazılmalı yani. Hiçbir etki, baskı görmeden.
Ama görmemeleri mümkün değil Tansu abi. Yani bu şimdi görmüyor deniyor da görüyorlar.
Mutlaka bu konuda haklısınız. Bir de şimdi yeni bir uygulama başladı. Müsabaka sonrası hakemler ve gözlemler toplantı yapıyorlar.
Evet.
Yayıncı kuruluştan CD'yi alıyorlar.
Evet.
Koyuyorlar bilgisayara. Açıyorlar hepsi birlikte. Bunu otelde yapıyorlar genelde, evet. Statta. Hı. Ya da bazen statların imkanları varsa statta da yapabiliyorlar bunu. Ortam rahatsa. Oturuyorlar. Gözlemcinin aldığı dakikalara diyorlar ki 18. dakikayı oynatalım. 18. dakikadaki sarı kart pozisyonu. İzliyorlar, bakıyorlar. Hakeme diyor ki buradaki sarı kartın hatalıydı. Hakem de kendini orada savunuyor. Kesinlikle. Aslında güzel bir eğitim çalışması yapılıyor. Ama sonuçlarının iyi yansıması her iki tarafında objektif davranışlarıyla ortaya olursa, çıkacak
tabii.
Bir durum.
Tabii canım, evet. Sen 50 gol atan adama 8.5 verirsen, 8.4 verirsen oradan ister tabii. Toplantıya ister yapma, hiçbir hikaye yaramaz.
Yani bence soyunma odasında bu raporlar böyle bir şey şeklinde mi, anket şeklinde mi yoksa bir metin olarak mı?
Yok, boşlukta yani kutucuklar var ama oraya bir şöyle 5-6 satırlık bir metin, tavsiyeler bölümü şeklinde işte bir yazı yazıyor. Ama sizin dediğinize katılıyorum. Soyunma odasında o toplantının bitiminden sonra artık kanaatler belirlenmiş demektir. Bence orada rakamsal bazda mutlaka notun verilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Aslında daha radikal bir şey düşünmek lazım. Eğer bu konudaki bu sıkıntı devam edecekse bu adamları değiştireceksin, tabii. Yollayacaksın.
Adamları belki. Değiştirmeyeceksin, gözlemciyi kaldıracaksın.
Şimdi ya da neyse. Tabii hiç tanımıyorum, hiç bilmiyorum ama Adnan Şeker'in gözlemcilikten önceki
hakemliği
neydi yani?
Süper Lig kadrosunda bulundu zannederim 3-4 maç yönetmiş olabilir diye düşünüyorum. Türkiye Süper Lig'de Adnan Şeker'di maçın gözlemcisi. Eski hakemlerden.
Yani ben yıllardır bir tek maç hatırlamıyorum ki maçın hakemi Adnan Şeker'di dediğimi bilmiyorum.
Öyle mi? Evet. Ben hatırlıyorum tabii, ismini de bildiğim bir hakem de.
Yok, yani ben ama Adnan Şeker'i böyle bir müzisyen olarak hatırlıyorum. Ankara Radyosu sanatçısı olarak.
Bu da değişik bir
öyle
şey.
Öyle birisini hatırlıyorum da ama.
Ha evet, bir saz sanatçısıydı galiba.
Tabii de yani Adnan Şeker ismini anons ettiğimi hiç hatırlamıyorum yani. 1973'ten bu yana maç anlatırım, bilmiyorum.
Neyse. Şimdi Almanya'dan bir dinleyicimiz bize demiş ki hep Galatasaray ve Fenerbahçe konuşuluyor. Beşiktaş lider, neden ondan bahsetmiyorsunuz demiş. Puan durumuna göre bir sıralama yapsanız daha iyi olmaz mı diye de ilave etmiş. Şöyle bir içi rahatlasın diye söylemek isterim. Hep Galatasaray ve Fenerbahçe değil tabii ki tabii. Gündemimiz. Gündemin ortaya koyduğu gelişmelere
şartlar
göre.
Şartlar var evet, tabii.
O şartlar konuşturuyor. Örneğin bugün Trabzon'dan başladık. Tabii. Espriyle başladık gerçi ama Trabzon'u derinlemesine konuşma ihtiyacı hissettik. Sonra Mete Kalkavan meselesi, hakemlik meselesiydi.
O ister istemez.
Beşiktaş da girdi devreye. Ama tabii dinleyicimiz böyle bir şey demişse canı sağ olsun. Fakat hani özel bir kaygımız ya da özel bir şeyimiz
söz konusu
değil diye de kendilerine hatırlatmış olalım. Şimdi Beşiktaş'a gelmeden önce başka bir konuya geçmek istiyorum ben. Beşiktaş'ı tabii konuşuyoruz. Tabii ki lider ve tabii ki iyi futbol oynuyor. Bunun hiçbir ötesi berisi yok. Ama birkaç gündür, süreye de bakarak söyleyeyim. Birkaç gündür, 3 gündür, bugün Serdar Ali Çelikler, gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız da yazdı. Ama birkaç gündür de Vatan ve Milliyet gazetelerinde haber oldu. Şöyle bir süreçle karşı karşıyayız. Bence futbolumuzun takımlar bazındaki görünümünden, ligin vesaire görünümünden çok çok daha önüne geçmiş bir süreç. Daha fazla tartışılmıyor ama sanıyorum önümüzdeki günlerde yoğun tartışılacak. Nedir? O da şu. Anlaşıldığı kadarıyla Fatih Terim, milli takımın Türkiye futbol direktörü Fatih Terim, 5 Ocak'ta bir konuşma yapacak. Tıpkı geçen sene yeni yılda yaptığı, yeni yıl antrenörlere yaptığı açıklama gibi bir Türk futbolu profili çizecek. Fakat belli ki bu 3 gazeteci arkadaşımızla konuşmuş. Ve o konuşmaların içeriğinde çıkan başlıklar şöyle. Büyük bir olasılıkla Fatih Terim 5 Ocak'ta konuşma yaptıktan sonra görevini bırakacak. Görevinden ayrılacak. Başka olasılıklar da var tabii ki. Yani belki bu tepkisini koyup göreve devam edebilme şartlarını yeniden belirleyecek ve onu federasyonla konuşarak belki devam edecek ama ne kadar devam edeceği belli olmaz. Edebilir, etmeyebilir. Hatta şöyle bir olasılıktan da bahsedilmiş. Takım çalıştırma isteği var ve takım çalıştırma isteğinin baskısıyla artık burayı bırakarak böyle bir geçiş yapmak istiyor ihtimali de olabilir demişler ama ben bugün araştırdım. Böyle bir ihtimal söz konusu değil. Takım çalıştırma istese onu açıkça ifade eder. Ama anlaşılıyor ki bizim futbolumuzda tam da Avrupa Şampiyonası'na gitme hazırlıklarının derinlemesine devam edeceği bir süreçte bir Fatih Terim sorunu yaşamakla karşı karşıyayız diye başladık.
Benim de Fatih Terim'in yaklaşımından Türk futboluna bir takım yeni pencereler açacak bir konuşma yapacak diye düşünüyorum.
Yani, geçen sene de yaptı. Ama hani benzer bilinen çok farklı olmayan şeyleri ifade etti Tansu abi biliyorsun. Örneğin üçüncülük kaldırılmalıdır dedi. Onu 5 sene önce Aziz Yıldırım da söylemişti. Yani söylenmeyen bir şey değil. Söylediği şeyleri hatırlarsak ben çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi takip ettiğim bir dönemde o dönem onunla ilgili ifade ettiği şeyler aslında niye yapılmıyor sorunu yaşadığımız bir işte onlar. Hala da devam ediyor sorun. Evet. Onları muhtemelen tekrar dile getirebilir. Ama anlaşılıyor ki bir sorun var. Yani Terim'in bir sorunu var. O sorun onun çalışma şartları ile ilgili mi yoksa kendisi artık çok bunaldı ama 7 yıllık sözleşme imzaladı öyle değil mi?
Yani sözleşmelerin çok da önemi yok.
Ama imzayı atarken bir gelecek vaat ediyor. Federasyona, Türk toplumuna, futbol kamuoyuna bir gelecek vaat ediyor. Ve bunun da içini dolduran şeylerin altyapı olduğunu sürekli söylüyor. Hepsinin üstünde bir de biz şurada 6 ay sonra başka bir iş yaşayacağız. Şimdi onun ötesinde bu işin patronu böyle arıza diyeyim ama bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Durum anlamında söylüyorum. Çıkartırsa bunu nasıl yorumlamak gerekir diye. Tansu abi hem sana hem Ali Kunak sana soruyorum.
Şimdi ben görevi bırakacağını düşünmüyorum.
Çok net biçimde bu ifade ediliyor Tansu abi.
Yani ama bu bir yaklaşımdır.
Bırakacak değil. Yani bunun gündemde olan bir veri olduğu.
Belki öne süreceği şartlar vardır. Belki bir tavır koyacaktır.
Yani sözleşmenin maddi koşullarını falan mı gündeme getirecek demek acaba?
Bilmem, ama maddiyatta işi olmaz.
Çünkü zaten kazandığı parada gözümüz yok ama çok yüksek bir para kazanıyor. Ha, belki milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar olan süreçteki hazırlığıyla ilgili belki federasyonla ters düştüğü noktalar olabilir. Belki kafasında yaratmak istediği 11'ine seçebileceği futbolculardan umduğunu bulamamıştır. Onları dile getirecektir. Anadolu'ya futbolun biraz daha açılması, Anadolu'dan çıkabilecek yetenekleri bulabilme imkanı nasıl yaratılabilir onları belki araştıracaktır. Ama yani ben görevi bırakacağına inanmıyorum. Çünkü en azından Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi hak ederek bir başarı gösterdi. Bir çıtayı yükseltti. Tabii o başarı kesin sadece o %100 ona ait değil. Belki görevi bırakır. Ben işte sizi Avrupa Şampiyonası'na götürmeye sağladım. Ondan sonrasını.
Ama o maçlardan hemen sonra yaptığı açıklamalarda tam sonra bir kadro analiz yaptı neredeyse. Hatta maçın hemen ertesinde Konya'da basın toplantısında maç bitti. Basın toplantısında oyuncu tercihleri konusunda keyfi de yerindeydi. Şeyler söyledi. Salih'i, Enes'i vesaire filan. Yani. Okay'ı, bizim oyuncularımız bunlar diye. Hani kafasında o dönemde belki bu kadar keskin bir şey yoktu ama bir şeyler olmuş olmalı ki benim ya da Ali Kunak seni dinleyeyim ondan sonra ben tahminimi söyleyeceğim.
Ben de şöyle tahmin ediyorum. Şimdi hocanın görevinin kavramı çok geniş. Türkiye Futbol Direktörü. Şimdi o zannederim bu Fransa'ya biraz daha konsantrasyonu yüksek bir şekilde hazırlanmak için bu Türkiye Futbol Direktörlüğü görevindeki çünkü altyapılar
her şey
yani federasyondaki her şey bir yerde hocaya bağlı teknik açıdan baktığımız zaman. Onları o konudaki yükünü biraz hafifletmeyi planlıyor diye düşünüyorum ben. Ama milli takım teknik direktörlüğü bence onun da antrenör teknik adamlık kariyerinde bu 2016 bir aşama olarak kendini mutlaka orada gösterecektir. Orada bir takım başarılara imza atmak isteyecektir diye düşünüyorum.
O zaman Türkiye Futbol Teknik Direktörü olarak görev dağılımı yapabilir. Yani çevresinde birçok teknik adam var. özellikle Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan futbolu bırakıp beraber çalıştığı kişiler İnsanlar var. Evet. Onlara görev taksimini yapabilir. Bu yani her iş yerinde böyledir. Her tarafta müdür her işi yapmaz değil mi? Şef her işi yapmaz.
Evet.
Mutlaka bir görev taksimi vardır. Eğer orada bunlar bir bahane ise yanlışlığı Fatih Terim yapıyordur. Yahut da kimseye güvenemiyordur. Her işi ben yapayım diyordur. O da bunaltmış olabilir.
Evet, ya da buradan alırsak belki bu son söylediğin şeyden Tansu abi. Her işi ben yapayım derken işine karışanlar da oluyor olabilir.
O da olabilir tabii.
Oradan da bir ayarlama yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Ama benim şöyle düşündüm bugün. Fatih Terim öyle küçük ufak tefek işlerle uğraşmaz yani. O bize algılattığı kadarıyla büyük hamleler peşinde. Olabilir. Büyük hamleler yapabilir. Şunu geçirdim aklımdan. Şimdi futbol yakında kısa bir süre sonra birincisi kulüpler yasası meclise gelecek. Yani onunla ilgili bir sorun kalmadığı ortaya çıkıyor. İki, buna bağlı olarak yeni bir düzenleme daha olacak. Futbol AŞ olacak. Futbol AŞ, yeni kulüpler yasası, futbol federasyonu gibi bir üçgenin içerisinde kendine bir rol mü belirlemeye çalışıyor acaba? Ya da kendine bir yer mi tespit etmeye çalışıyor? Ya da bu değişikliğin içerisinde öyle kenarda köşede sadece bir antrenör olarak kalmama isteğinin tam tersine etkin bir rol almak adına ben de buradayım mı demek istiyor gibi bir ihtimalden
de. O da olabilir. Evet, şimdi takım çalıştırma işine gelince Fatih Terim Fener Beşiktaş Galatasaray'ın dışında bir başka takımda çalışmayacak. Fenerbahçe'de çalışamaz.
Ya da yurt dışında çalışmak ister yani.
Yani artık yurt dışı için de bence artık demode olmuş bir isim bence, bilmiyorum.
Şöyle diyeyim, dediğim gibi biraz önce yaptığım çalışmada gazetecilik esprisi içerisinde böyle bir ihtimalin çok güçlü ya da böyle bir ihtimalin önde olduğunu söyleyemeyiz. Yani öyle bir şey
ben yok. Ama Riva ile ilgili Fatih Hoca'nın sıkıntılar yaşadığını özellikle milli takımların kamp yaptığı dönemde Riva'daki federasyonun idari yapısıyla kamp testlerinin iç içe olmasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşadığını ve bundan rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Ve şu anda Riva'daki federasyon testlerinin karşısında milli emlaka bağlı bir arsa varmış. Bu arsanın Futbol Federasyonu'na tahsis edilip de tamamıyla sadece A milli takıma yönelik bir kamp tesisi yapılması konusunda bir proje üzerinde de Fatih Hoca'nın çalıştığını...
O hayata geçiriliyor ama ben öyle biliyorum. Yani evet, öyle bir alan var ve o alana yeni bir tesis şeyi yapılıyor diye biliyorum.
Daha başlamadı inşaat.
Başlamadı.
İnşaat başlamadı.
Ama şeyde yani gündemde olan gündemde.
Yani o milli takımla federasyon yapısının iç içe olmasından hoca rahatsız. Bu bir gerçek. Çünkü o kamp esnasında tamamıyla takımıyla baş başa yalnız olmak istiyor. İşte orada gelirken geçerken federasyon yöneticileri, çalışanlar, teknik adamlar, hakemler, federasyona gelen ziyaretçiler hepsi milli takım kampının içinde buluyorlar kendini. Hoca bundan rahatsızlık duyuyormuş.
Evet.
Orada %100 haklı tabii.
Hay doğrudur. Ama o zaman belki senin o en son söylediğin cümlenin üzerinden gidersek bunu da örnek alıp benim de ifade etmeye çalıştığım verilerle bir rahatsızlık var ama.
Var. Yani, evet.
Bir sıkıntı olabilir. Muhtemelen öyle bir şey olabilir. Ve bunun yansıması da belki tırnak içinde gazeteciler medya aracılığıyla bir tehdit tırnak içinde ama bu tabii ki. Evet. Yoksa konuşabilir pekala.
Tabii gayet tabii.
Ve sorun neyse kaldırmak isteyebilir.
Hoca bu 5 Ocak konuşmasında Merkez Hakem Kurulu'nun da Kulüpler Birliği tarafından seçilmesi gerektiğini gündeme getirecek diye bir söylenti çıkmıştı.
Şimdi eğer bu verinin varlığından var vaka dersek o zaman benim biraz önce söylemeye çalıştığım olasılığı da güçlendiren bir şey bu. Yani demek istiyorum ki etkin bir rol almak istiyor yani burada. Zaten Terim'den de bu beklenir. Hani beklenir dediğim, bunu da olumluluk anlamında söylemiyorum. Durum anlamında söylüyorum. Evet. Onun yapacağı bir iş gibi görünüyor değil mi?
Evet. İşte şimdi tabii daha önce de konuştuk. Hem Kulüpler Birliği hem federasyon iki başlı bir yönetim ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Çıkacak. Daha belki sürtüşmeler başlamadı. Bir de buna Merkez Hakem Kurulu'nun da onlara katılmasıyla birçok sorun yaşanacaktır diye düşünüyorum ben.
Yani o zaman şöyle bir noktaya gidiyoruz. Görünüş itibariyle sancılı bir süreç başlıyor. Sancılı yani. Bir süreç başladı bir de hatta.
Başladı, evet.
Çünkü aslında bu futbol AŞ'nin ortaya atılması daha henüz yasal bir zemini olmamasına rağmen ama bir varlık olarak kamuoyu önüne aktarılması vesaire filan derin yoğun bir hazırlığın zaten ipuçlarıydı onlar. Ve o ipuçları yavaş yavaş
şekillenmeye
başka
başlıyor.
Başka türlü evet somutlaşmaya başlıyor ya da evet. Öyle söyleyelim.
Evet.
Ama bu bizim milli takıma nasıl yansır onu bilemeyiz tabii ki.
Birçok Avrupa ülkesinde model böyle zaten. Futbol yönetimini kulüpler birliği yapıyor. Hakikaten kulüpler birliği yapıyor. Liglerin yönetimini kulüpler birliği yapıyor. İdari yönden organizasyonu futbol federasyonu yapıyor. Ve kupa organizasyonunu futbol federasyonu yapıyor. Ama ligler kulüpler birliği noktasında. Ve kaynak para da oradan kulüpler birliğine önce oraya gidiyor. Oradan kanallara dağılıyor.
Şimdi bu çok önemli bir konu bu. Önemli bir süreç. Buradan da baktığın zaman, bak şimdi bu söylediğin sözden baktığın zaman başka bir şey daha çıkıyor. Ben geçen seneki konuşmaları da çok berrak aklımda tuttuğum için ya da bunu gündem yaptığım için kendime. Şimdi ne demişti Terim orada? Bu delegasyon yapısını da değiştirmesi gerekir demişti. Şimdi demek ki yavaş yavaş arızalar üzerinde daha belirgin, daha somut bir şey ortaya
çıkıyor. Sıkıntılar
çıkıyor. Nedir? Kulüpler Birliği, kulüpler hani futbolu yönetiyor gibi görünüyor ama Terim diyor ki ağırlığın azaltılması gerekir diyor. Yani diğer unsurların daha belirgin olması gerekir diyor. Ama belki de doğrusu kulüplerin yönetmesi.
Kulüplerin yönetmesi.
İşte belki onu, birileri baskı yapıyor ayrı evet. Kulüpler yönetecek diyor. Değil mi?
Evet.
Tehdit ediyor belki de yani.
Olabilir. Olabilir. De bazı şeyleri de yaşamadan görmek mümkün
ama bunların
olmayacak.
İpuçları hepsi Tansu abi. Evet. Bak şimdi konuştukça sen de söyledin. Tabii. Ali Kunak da söyledi. Benim de bildiklerim var. Hepsini oluşturduğumuz zaman tencerenin içerisinde
çok şey
türlü oluyor.
Aşure gibi.
Ama o türlü bir lezzete doğru gidiyor. Bu lezzet sadece bizim açımızdan haber anlamında tabii ki. Yoksa
tabii yani lezzetin bizim açımızdan olumsuzu da var, olumsuzu da var yani. Tabii. Olumlusu da var.
O lezzet muhatapları için çok keyifli değil ama bizler için
gayet tabii.
Biz işin bu tarafındayız. Yani öbür tarafındayız ve değerlendirme durumundayız. Evet. Yazıp çizme durumundayız. Yorumlama durumundayız tabii ki. Evet. Bunu sanıyorum 5 Ocak'tan önce ipuçları çıkar. Daha ne konuşacağı. Daha çünkü Terim kendisine arayan gazetecilerle konuşuyor şu anda. Evet. Öyle anlaşılıyor açıklamalardan. Yine burada konuşmaya devam ederiz. Ve 5 Ocak'tan yapacağı konuşmada zaten olayı patlatacak olan süreç olur.
Dolaylı biçimde demek ki mesajları veriyor işte arayan gazeteci başladı. Arkadaşlara. Evet. Evet. O yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy muydu, tersi miydi
anla.
Nasıl?
Evet, evet. Kızım evet. Sana söylüyorum, evet. Gelinim sen anla.
İşte onun gibi bir mesaj içerisinde.
Evet. Türkiye Kupası maçları vardı bu hafta. Futbola biraz daha devam edelim ve Beşiktaş'ın şimdi hem kaleci sorunuyla ilgili hem de Karabük'ü tamam 3 golle geçtiler ama Beşiktaş'ta bir diğerlerindeki futbolcu arama sorunu gibi bir kaleci sorunu yaşıyor şu anda Tolga ile.
Şimdi Tolga hata ya kaleci hata yapmayacak diye bir kural yok.
Evet tabii şimdi
yani,
söyle.
Tolga hata yapabilir. Muslera hata yapmadı mı? Galatasaray Beşiktaş
işte.
Galatasaray maçında anlatan arkadaşlarımız sağ olsunlar Muslera'yı abarttılar. Muslera 2 tane top çıkardı o maçta. Maçın başında bir tane yattı ikinci hamleyle eliyle vurdu. Bir de Kerim Fıray'ın vurduğu bir top var. Şöyle gitti çıkardı.
İyi bir çıkarıştı tabii. Onu.
2 tane kurtarış. Onun dışında bütün toplar kucağına göğsüne geldi yani. Yediği gol.
Kapattı köşeyi.
Yani dedi. Taksim'den vurdu Beşiktaş'tan gol oldu yani. Biz bazen öyle ifade ederiz bunu. Değil mi? Gomez Yat Beşiktaş'tan vurdu. Şeyde Şentepe miydi neresi orası? Galatasaray'sa.
Demin ilk verdiğin örnek yeterli.
Yani. O zaman nerede Muslera? İşte demek ki Muslera da hata yapıyor. Şu anda Avrupa'nın belki en iyi kalecilerinden biri olarak görünen. Tolga'nın belki psikolojik olarak rahatsızlığı var. Çünkü sezon başından beri kaleci alınacak, kaleci evet. Alınacak, Tolga yedek olacak, Tolga satılacak, Tolga'nın sözleşmesi uzatılmayacak, Tolga hata yapıyor, yapacak. Yani sadece hatayı Tolga yaparken o topun Tolga'ya gelinceye kadarki aşamasında hata yok mu? Bunu kaç tane zincirleme, kaç evet, tane hata tabii. var? Ha, tamam, son hatayı kaleci yapıyor. O zincirlemenin son halkası kaleci oluyor. E şimdi Tolga topa çıkmıyor dediler. Gariban Günay topa çıktı. Tolga abi çıkmıyor, ben çıkıyorum dedi. O da hata yaptı. Evet. Biraz tecrübeli olsa orada ayağıyla şu topa şöyle yükselip vuracağını göğsüyle indirse, vursa hiçbir şey olmayacak işte. O anlık tercih meselesi. Çıkmasa da olur yani. Çıkmasa da olabilirdi ama
yanında çünkü iki tane oyuncu vardı
yani. Oyuncu geliyor ama yani dediğim gibi bunlar anlık kararlar, tercihler. Bu hatayı da getirir. Çok olağanüstü bir kurtarışı da getirir. Yani bunu böyle bu kadar abartmanın anlamı yok. Yani Beşiktaş'ın elenmesi sadece Tolga ile ilgili değil.
Tabii. Son noktayı da bugün Fikret Orman başkan koydu. Kaleci alacağız dedi. Yani. Tolga'yı bitirdi.
Bir de Günay ile rekabet edecek derken acaba oynayacak olmaları açısından mı Günay'la rekabet edecek? İkinci kaleci olması açısından mı Günay'la rekabet edecek? Yani böyle bir şeyli cümle, oynak bir cümle.
Şimdi bak Fenerbahçe kendini nasıl konuşturuyor? Volkan aslına bakılırsa milli takım kalecisi tabii ki yani. Demirel'den bahsediyoruz. Fabiano'yu aldılar. Fabiano Volkan'ı da oynatıyor şu anda. Tabii, ama kendi de oynuyor.
Kendi de oynuyor tabii.
Yani bu bir strateji.
Tabii.
Rekabet.
Değil mi? Canım işte Tolga ile Onur aynı şeyi yaşadılar. Tolga tam futbolu bırakmak üzereydi. Evet. Takım arıyordu kendisine.
Hayata döndürdüler.
Onur sakatlanınca Tolga tekrar kaleci oldu. Yoksa Tolga futbolu bırakacak ya bir başka takıma gidecekti.
Ve o kadar güzel rekabet ettiler ki orada Onur'la. Ama Tolga gidince Onur da kendisini meydan ağası sandı orada.
Evet.
Evet, kulübe ele geçirmeye çalıştı. O da başka bir sürece soktu. Evet. Kendi kariyerini başka bir sürece soktu.
Öyle.
Evet. Ama yapacak sonuç itibariyle bir şey yok. Ama şu gerçeği ortadan kaldırmaz. Şimdi bakın diyeyim. Kupanın ilk maçları bu. Büyük takımların katıldığı süreç anlamında. Hep alternatifli kadro ortaya koydular. Hani oynamayanlar da oynasın diye. Bir tek Beşiktaş'ın rotasyonlu kadrosu hala bu ligin kadrosu gibi göründü. O kadar iyi kadro oluşturmuş Şenol Güneş bu anlamda. Oynayan oyuncular olmuş yani hepsi.
Ya şimdi ben bak okuyorum. Yedeklerle çıktı diyorlar. İki tane yedek futbolcu var takımda. Yahut üç tane oynamayan kulübede otururken şimdi bu maçta sahaya çıkan futbolcular var. Yani biraz da bu saptırma haberler oluyor yani. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. Bütün babalar oynamış. Arada 3 tane.
3-4 tane şey var. Çocuk vardı yani.
Çocuk var yani. Ama yani bu yedek kadro değil yine. 8 tane adamın ligde oynayan. Değil mi?
Sonradan girenlerle birlikte.
Evet. Değil mi? Şimdi Galatasaray takımına dün bakıyorsun. Selçuk sonradan oyuna giriyor. Öbürküler zaten sahada. Neresi? Bilal mi yedek futbolcuda? Yedek kadroyla çıkıyor.
Bilal'i de şey istemiş. Bursaspor istemiş. Yani Hamza Hamzoğlu Bursaspor teknik direktörü oldu. Evet. Giden mi? Mustafa Denizli'nin koyduğu tavra bakılırsa aslında giderse de olmadı. Normal sonuç. Halbuki Mustafa Denizli'nin ihtiyacı olabilir.
Olabilir.
Yani ona ama öyle bakmıyor o. Evet, kalan sürede şu haftanın hakemleri fotoğrafını da bir çekelim. Ondan sonra yavaş yavaş da programımızı tamamlayalım.
Evet.
Hani yine bir genel ifade kullandın. Genç hakemler konusunda sıkıntı yaşanıyor vesaire vesaire vesaire diye ama yine de şimdi, bu haftanın bir fotoğrafına bakalım.
Trabzon Eskişehir maçında Yaşar Kemal Uğurlu vardı geçen hafta pazartesi günü. Gerçi neticeye tesir eden hata yok gibi görünüyor ama müsabakada tecrübesini de ortaya koymuştu. Çok da verimli bir yönetim göstermemişti derken bakıyorsunuz Torku Konya Bursa spor maçında görevlendirmişler. Ya bu çocuk biraz daha dursun yani biraz daha pişirin öyle gönderin.
Hata olarak görüyorsun.
Şimdi Mete Kalkavan çok güzel bir maç yönetti. Son derece stresli bir ortamdan çıktı. Şimdi Mete Kalkavan'ı bu hafta eğer maç verecekseniz siz biraz böyle
rahatlatıcı
bir maç vermeyin. Yani Gençler Birliği
strese girmeyeceği bir maç.
Galatasaray Beşiktaş maçından çıkmış bir hakemi Gençler Birliği Fenerbahçe maçına veriyorsunuz. Yani elinizde hakem yok. Var. Yani elinizi genişlettiniz. İyi o politikanız iyi bir politika. Rahatlattınız ama yormayın çocuğu ya. Ne gerek var yani? Verin başka bir tanesini. Yönetsin aslanlar gibi. Şeye bakıyoruz. Osmanlı Beşiktaş maçına bakıyoruz. Alper Ulusoy.
Biraz erken değil mi o atama?
Erken. Erken hem de nasıl? Alper Ulusoy'un en son baktığımızda çizgi hakem olarak görev yaptığı müsabakada bir gol girdi girmedi hatasını çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Kasımpaşa Galatasaray maçında ki puana tesir etmişti verdiği karar. Şimdi o maçtan sonra bir tane PTT maçı yönetiyor. Arkasından geliyor
tekrar Süper Lig'e.
Osmanlı Spor Beşiktaş yani lider. Beşiktaş lider, bir de Osmanlı Spor'da hakem açısından kolay bir takım değil. Zor bir takım.
Çünkü Osmanlı Spor'un yönetenler eğer bundan bir rahatsızlık duyuyorlarsa hakem yönetiminden, ki Fırat Aydınus'ta hiç de öyle bir tablo olmamasına rağmen bence bir karar hariç ama sonucu etki edebilecek bir şey. Onu da kabul ediyorum. Bağırıp çağırıyorlar yani. Evet. Tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla kolay bir maç olmadığı kesinlikle doğru. Tabii.
Yani o atamayı da çok isabetli buldum. Bu arada son dakikalara gelirken parantez içerisinde bir şey söyleyeceğim.
Yok, öyle daha.
Hafta içinde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Kudüs'ü Müftüoğlu'yla çok ciddi hakemlerin performansları hakkında bir görüşme yaptığını ve bu görüşmenin sonunda da Kudüs'ü Müftüoğlu'nun odayı hayli morali bozuk bir şekilde terk ettiği futbol hakem ailesi içerisinde çok ciddi boyutta konuşuluyor. Bugün de bakıyorum iki gazetede Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesini gündeme getiren yazılar var köşe yazarlarının. Futbol hakem yöneticilerinin ile ilgili bir takım kazanda kaynaşmalar başladı.
Ama bu hale geldi yani bu değil mi süreç? Şu Mustafa Çulcu'nun sürekli bahsettiği telefonunu kullanan yardımcı hakem kim?
Cem Satman.
Öyle mi? Evet. Allah Allah, hiç de öyle bir izlenim vermiyor ama.
Aslında bu yazıyor yani internette şey yaptı, yayınlandı isim yayınlandı olarak. O yüzden yani ben açıklamıyorum burada. Fenerbahçe'nin bir taraftar Allah sitesi var, 12 numara org diye.
Evet, etkili.
O hafta içi bu konuyla ilgili defalarca mail attı, tweet attı. Onun tweetlerinde çok net bir şekilde yazıyor. Ben zaten önce orası yazdı, ondan sonra Mustafa Çulcu gündeme getirdi bu olayı.
Evet, bu hafta da programın sonuna geldik.
Geldik, çok çabuk geliyoruz programın sonuna.
Hareketli, gündem çok hareketli. Evet, dinleyiciler de takip ediyorlar artık, bizi farkındalar. Tansu abi çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum, çok güzel bir yayın oldu.
Ali Konak teşekkür ederiz.
Ben size teşekkür ederim.
Efendim, bir programın daha sonuna geldik cümlesini tekrarlayayım. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımdan Nuri Göktaş'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.